Ayrım 9. Neden öldürüldüler? İkinci kitap, Bu Kan Kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 110. Ardından, öğretmenim Orhan Yavuz, Profesör Doktor Veli Deniz. Doçent Doktor Orhan Yavuz ile yollarımız 1976 yılı sonbaharında kesişti. Ben de onun gibi Anadolu'nun bir köyünde 5 sınıfın tek bir öğretmenle ders yaptığı bir köy ilkokulunu bitirip, kazamızdaki ortaokulda orta öğrenimimi tamamlamıştım. Yatılı öğretmen okulu sınavını kazanmam, kurtuluşumuzun başlangıcı oldu. Zor geçen ortaokul yıllarından sonra, kaloriferli yatakhaneler, 3 kap sıcak yemek, takım elbise, iç çamaşırı dahil giysilerimiz devlet tarafından sağlanıyordu. Daha ne isteyebilirdik ki? Bize düşen çalışmak, iyi bir yurttaş, iyi bir öğretmen olmak ve bu ülkeye olan borcumuzu ödemekti. Öyle de yaptık. Ben de Orhan Yavuz gibi öğretmen okulunda dereceye girdiğim için yüksek öğretmen okuluna seçildim. Bizim için yüksek öğrenimin, üniversite eğitiminin yolu açılmıştı. Birçok Anadolu genci, bir kısmı yatılı ama zorlu geçen yılların sonunda, 1976 yılında üniversiteyi kayıpsız ve başarıyla bitirdik. Yüksek mühendis olduk. Artık çalışma zamanıydı. İş aramaya başladık. Bir gün Orhan Yavuz'un yüksek öğretmen okulundan arkadaşı olan bir öğretmenimizden haber geldi. Bize Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde doçent olan bir arkadaşının kendisini aradığını, Anadolu'da çalışacak çalışkan öğrencilerinden Erzurum'a sınava göndermesini istediğini söyledi. Sınıf arkadaşlarımızla bir araya geldik ve 4 arkadaş Erzurum'a gitmeye karar verdik. Atatürk Üniversitesi'nde açılan asistanlık sınavına başvurduk. Orhan Yavuz ile ilk kez asistanlık sınavında tanıştık. Birçok aday başvurmuştu. Kimya bölümüne de sınava giren adaylardan bizim sınıftan yüksek öğretmenli 3 aday, bizim fakülteden bizden bir devre önce mezun olmuş bayan bir aday ve İstanbul Üniversitesi mezunu Erzurumlu şimdiki rektör Yaşar Sütbeyaz olmak üzere 5 kişi sınavı kazandı. Bu sınav daha sonra anladık ki Orhan Yavuz için çok önemliydi. Kimya bölümünü geleceğe taşıyacak, çekirdek kadroyu almak ve yetiştirmek istemekteydi. Ancak gelecek güçler için bu kabul edilemeyecek bir şeydi. Onun katledilmesine karar verenler için Orhan Yavuz, solcuları, komünistleri aldı diye bir gerekçe olarak gösterildi. Oysa onun tek istediği şey bu kenti benimseyip Anadolu'dan gelen gençlere bilimi sevdirecek bir ekip kurmaktı. Bunun için de kendisi gibi öğretmen okulundan yetişmiş olan bizleri seçti. Kimya bölümünde asistan olarak çalışmaya başladığımızda bazı endişelerimiz vardı. Doğrusu mezun olduğumuz okulda öğretim üyeleriyle asistanlar arasındaki hiyerarşik ilişki bizleri tedirgin ediyor ve acaba yapabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama Orhan Yavuz bizdeki bu endişeyi kısa sürede sildi. Bizim tüm sorunlarımızla ilgileniyor, odalarımıza sık sık geliyor, bizlerle sohbet ediyordu. Onun farklı kişiliğini, alçak gönüllülüğünü kısa sürede fark ettik. Artık abi kardeş gibi olmuştuk. Üniversiteyi, akademik ortamı bize sevdirmişti. Demek ki insan ilişkileri böyle de olabiliyordu. Biz de ailesinin üyeleriydik. Hep birlikte bölümde laboratuvarlarımızı kurmaya çalışıyorduk. Bizlerle birlikte malzeme taşıyor, deney düzeneği kuruyordu. Hatta o yıl kış aylarında bölümün sınırlı bütçesiyle daha çok malzeme alabilmek için 2 asistanını da alarak Ankara ve İstanbul'da yaklaşık bir hafta firmaları dolaşmıştı. Hem de tüm masrafları kendi cebinden ödeyerek. Bizim yolluk ve yevmiye talebimizi de geri çevirmişti. Eğer katledilmeseydi ben doktora çalışmamı onun danışmanlığında yapacaktım. Beni kütüphaneye götürerek dergi ve kitapların yerlerini tek tek göstermişti. Sanıyorum bu ilk kütüphane ziyaretimizde yarım günü birlikte geçirmiştik. Orhan Yavuz ülke ve bölgenin sorunları ile de ilgilenmekteydi. Doktora çalışması olarak düşündüğümüz konulardan bir tanesi de oltu taşıydı. Oltu taşının jeokimyası üzerinde hiç çalışma yapılmadı. Bu bölge için çok önemli. Üzerinde çalışılmalı diyordu. Ancak düşündüğümüz çalışmayı sadece kendi olanaklarımızla yapamayacağımız için Hacettepe Üniversitesi'nin olanaklarını da kullanabilmemiz için girişimlerde bulunuyordu. Acaba daha sonra bu konu üzerine araştırma yapan oldu mu? Doğrusu merak ediyorum. Orhan Yavuz, çok iyi yabancı dil bilmesine karşın Türkçe'ye çok önem veren ve derslerinde teknik terimlerin Türkçelerini kullanan bir öğretmendi. Öldürüldüğü sırada yazmakta olduğu ve ancak ölümünden sonra yayınlanabilen Genel Kimya kitabının özgün bir dili ve anlatımı vardır. Biz öğrencileri birçok kimyasal terimin Türkçe karşılıklarını ondan öğrendik. Onun bu aydınlanmacı ve devrimci niteliklerini iyi bilen karanlık güçler katledilmesine karar verdiler. Onun seçilmesi rastlantı değildi. Üniversitede herkes tarafından sevilen birinin katledilmesiyle hem ilerici güçler bir önderlerinden yoksun kalacaklar hem de onlara gözdağı verilecekti. Hedeflerine de bir ölçüde ulaştılar. Doğrusu onun ölümünden sonra ben dahil birçok kişi Erzurum'da kalamamıştık. Atatürk Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılında yayınlanan bir kitaba göre ayrılan akademik personelin dağılımı aşağıda görülmektedir. Profesör 15.6.1977, 15.6.1978 tarihleri arasında ayrılanlar bir yıl içinde 7. 15.6.1978, 15.6.1979 tarihleri arasında ayrılanlar 2 yıl içinde 8. Doçent 15.6.1977, 15.6.1978 tarihleri arasında ayrılanlar 1 yıl içinde 12. 15.6.1978, 15.6.1979 tarihleri arasında ayrılanlar 2. yıl içinde 7. Öğretim görevlisi 15.6.1977, 15.6.1978 tarihleri arasında ayrılanlar 1 yıl içinde 3. 15.6.1978, 15.6.1979 tarihleri arasında ayrılanlar 2. yıl içinde 7. Asistan 15.6.1977, 15.6.1978 tarihleri arasında ayrılanlar 1 yıl içinde 54. 15.6.1978, 15.6.1979 tarihleri arasında ayrılanlar 2. yıl içinde 26. Toplam 15.6.1977, 15.6.1978 tarihleri arasında ayrılanlar 1 yıl içinde 76. 15.6.1978, 15.6.1979 tarihleri arasında ayrılanlar 2. yıl içinde 48. 2 yıl içinde ayrılanlar 124. O yıllardaki tüm üniversitelerdeki profesör ve doçent sayısı göz önüne alındığında bu kayıpların Atatürk Üniversitesi için ne anlam taşıdığı daha iyi anlaşılabilir. Herhalde o yaşasaydı Atatürk Üniversitesi ve Erzurum bugünkünden çok farklı olurdu. Aradan geçen 30 yılda Orhan Yavuzların üniversiteler ve Türkiye için önemi daha da iyi anlaşılmıştır ve anlaşılmaktadır. Yapılması gereken şey yeni nesillerin Orhan Yavuzları tanımasını sağlamak, onların anılarını ve ideallerini yaşatmaya çalışmaktır. Nefes alabildiğim sürede sevgili öğretmenimin anısını yaşatmaya çalışacağım. Değirmendere, Temmuz 2007. Orhan Yavuz'u anarken Yusuf Günerhan. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Hepinizi saygıyla selamlıyor, gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacılar yaklaşık bir saat kadar konuştular. Dikkatle ve sabırla dinlediniz. Sayın hocamız Orhan Yavuz'un dostlarına da bu yakışırdı. Ben konuşmamı kısa tutacağım. İzninizle hoca ile ilgili bir anımı anlatarak konuşmama başlamak istiyorum. Orhan Yavuz hocamız hastaneye sık sık gelirdi. Biz de o yıllarda stajyer doktorduk. Çoğunlukla yakınlarını ve hemşirelerini getirirdi. Bu kez eşini Şaziye ablayı getirmişti. Mide yakınmaları vardı. Dahiliye uzmanı abimiz muayene etti, gastrit olduğunu söyledi. Hoca nedendir diye sorunca da muhtemelen stresten dedi. Orhan Hoca bir stresimiz yok dedi, çıktık. Yolda yürürken koluma girdi. Şaziye abla duymadan kulağıma, evde her gün misafir var, stres olmaz mı dedi. Evet, Orhan Hoca gerçek bir halkçıydı. Çevresinden, hemşerilerinden, etrafındaki yoksullardan hiç kopmadı. Onların dertleri Orhan Hoca'nın dertleri oldu. Türkiye'de hem halkçı olmak hem ilerici olmak kolay bir şey mi? Çağdaş demokrat görüşleriniz nedeniyle yobazlar karşınızda, ezilenlerden yana olduğunuz için de egemen güçler karşınızda. Bunlarla Erzurum gibi bir yerde mücadele etmek kolay mı? Orhan Hoca bunu başarmaya çalıştı. Ne yazık ki yaşamı ile ödedi. Değerli arkadaşlar, niye bizim halkımız tutucu, niye çağdaş düşüncelere kapalı, niye bağnaz, niye hoşgörüsüz? Elbette birçok nedeni var. Önemli bir nedeni eğitimsizlik ve eğitimde aldığımız yanlış değerler. Türkiye'nin uluslararası üne sahip saygın cerrahlarından rahmetli Profesör Doktor Hüsnü Göksel'in bir konferansını izlemiştim. Cerrahinin felsefesi diye. Cerrahi felsefenin oluşumunu kısaca anlatan Sayın Göksel, kendisini etkileyen felsefecileri sayarken Platon, Hegel, Kant, Sartre ve özellikle de Karl Popper'dan bahsetti. Samimi olarak söyleyeyim, ben o güne kadar Karl Popper'ın adını duymamıştım. Kendimden utandım. Türkiye'de Popper ile ilgili kitapları araştırdım ve birkaçını aldım. Ne öğrendim Karl Popper'dan? Bugün doğru bildiğimiz birçok şeyin yanlış olabileceğini. Pozitif bilimde de, sosyal olaylarda da bunun örneklerini. Söz gelimi insanlık dünyanın yuvarlak olduğuna binlerce yıl inanmadı. Fizikte Newton kanunlarını 200 yıl inandık. Bugün Einstein ile farklı düşünüyoruz. Tıpta midede asit nedeniyle bakteri, mikroorganizma olamayacağına son 30 yıla kadar inandık. Bugün midede asitli ortamda bakteri bulunabileceğini ve ülserin de önemli bir nedeninin bu bakteri olduğunu biliyoruz. Ekonomide, sosyal konularda da bu böyledir. Doğru bildiklerimizin yanlış olma olasılığı pozitif bilimlerden kat kat fazladır. Tartışmalarımızda ne bizim bildiklerimiz hep doğru, ne karşımızdakinin söylediği hep yanlış. Bizim de doğrumuz ve yanlışımız var. Karşımızdakinin de doğrusu ve yanlışı var. Türkiye'de bize hep farklı öğretilir. Benim politik görüşüm %100 doğru. Benim mezhebim, inancım doğru. Benim futbol takımım doğru. Karşıdaki hep yanlış. Batı çocuklarını böyle eğitmediği için, Popper gibi doğru ve yanlışların birlikte bulunabileceğini öğrettiği için, araştırıcı, sorgulayıcı olmalarını öğütlediği için hoşgörülü bağnaz değil. Batıyı batı yapan birçok gelişmeden, birçok olaydan biri de Rönesans ve Reform'dur. Rönesans'ın başlamasında tabii ki birçok olaydan bahsedilir. Kimi araştırıcılar özellikle neyin üzerinde duruyorlar? Aklın. Evet, Endülüs'lü İbnül Rüşd olayları akılla çözmemizi önermiş. Biliyorsunuz, Gazali aklın yetersiz olacağını, akla güvenmemek gerektiğini, ilhama, vahiye gerek olduğunu savunurken, Rüşd aklı öne çıkarmıştır. Rüşd'den etkilenen kimi Hristiyan din adamları da aklı öne aldıkları için sorgulanmışlar. Bunlardan ikisi diri diri yakılmış ama aklı öne alan, sorgulayan düşüncelerin gelişmesi durmamış ve Rönesans'ın doğmasında katkısı olmuş. Değerli dostlar, Orhan Hoca'nın öldürülüşünün 30. yılında kendisini saygıyla anarken onu en güzel anmanın aklı öne çıkarmak olduğunu, bilgiyle donanmış, araştırıcı, sorgulayıcı gençler yetiştirmek gerektiğini, hoşgörünün yerleşmesinin barış için, huzur için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Dikkatimize teşekkür eder, hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla kucaklarım. Orhan Yavuz'u anma toplantısında yapılan konuşma, 16 Haziran 2007 Ankara. Orhan Yavuz, Metin Cengiz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde doçentlik yaparken eli bıçaklı faşistlerce katledilen Orhan Yavuz'u anlamak için o dönemde Atatürk Üniversitesi'nde olup bitenleri, Erzurum'da gerici ve faşist odaklarca amaçlananları iyi bilmek gerekli diye düşünüyorum. Geleneklerine, yaratmış oldukları değerlerine bağlı Erzurum aslında güzel insanlar diyarıdır. Erzurum'un yerli halkı mert, yurtsever, coşkulu, temiz yürekli, iyi huylu, komşusuna gönülden bağlı, ölçülü, yerinde eğlenmeyi de seven insanlardı. Ama ne acıdır ki, özellikle de birçok şehrimizde olduğu gibi, üniversitenin kurulmasından sonra bu insanlar güdümlendi ve bizzat sahip oldukları bu özelliklerin propagandası olumsuz biçimde yapılarak gericileştirildi, yobazlaştırıldı, çağdaşlığa düşman hale getirildi. Özellikle de 1970'li yıllarda hızlanan bir biçimde ülkemizi çağdaş yarınlara taşıyacak gençliğe evrensel değerleri öğretmek, çağdaş bir bilim yuvası olmak, yörenin kalkınmasına, aydınlık bir geleceğe taşınmasına öncülük yapmak amacıyla kurulmuş Erzurum Atatürk Üniversitesi, dönemin siyasi bir takım odakları tarafından gericileştirilme, faşist kadrolara teslim edilme çabalarına direnemedi. ve biçimlendiği doğrultuda Erzurum'u adım adım gerici ve faşist ideolojilerin egemenliğinde bir şehir haline getirdi. 1980'lere girildiğinde Erzurum, bir üniversitenin aslında yetiştirmek zorunda olduğu, solcu olarak bilinen, yurtsever, ilerici, devrimci, çağdaş, aydınlık yürekli, evrensel değerlerle donanmış öğretim görevlilerinden ve de özellikle de öğrencilerinden arındırılmış, tamamen faşistlerin egemenliğinde bir şehir haline getirilmişti. O yıllarda Erzurum'un Erzincan yolu güzergahına düşen hemen girişinde, koskoca yerleşim yeriyle gerçekten adına layık olan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin cümle kapısına asılı büyük bir tabelaya iri harflerle yazılmış "Komünizmi gördüğünüz her yerde eziniz" sloganı karşılıyordu insanları. Slogan ta uzaktan görülüyordu. Altına da Mustafa Kemal Atatürk adı yazılmıştı. Böylece bu ülkenin büyük önderinin ardından da meşruiyet kazanacak biçimde aydınlık yürekli, çağdaş değerlerden yana ilerici ve devrimci herkes sindirilmek isteniyordu. Ve her yer, her duvarın yüzü, her sokağın en görünür yeri bu baskının ürünü ve devamı olan "Komünistler giremez, Erzurum komünistlere mezar olacak" ve benzeri sloganlarla donatılmıştı. Yine o yıllarda öğrenci yurtları planlı ve sistemli bir baskıyla ilerici, yurtsever, çağdaş değerlere sahip öğrencilerden yani solculardan temizleniyor. Bu amaçla solcu tanınan öğrencilerin kaldığı odalar önce polis tarafından aranıyor, sonra faşistlerin bıçaklı, sopalı saldırılarına uğruyordu. Artık anlaşılmıştı. Arama varsa hemen ardından saldırı da vardı. Aramalarda S harfiyle başlayan her kitaba el konuyor, öğrenciler yıldırılmak, gözleri korkutulmak amacıyla polise götürülüyor, fişleniyor, itiliyor, kakılıyordu. Solcu olarak tanınan öğrenciler yurtlardan temizlendikçe otel sahiplerine baskı yapılıyor, bu öğrencilere apartmanlarını, evlerini kiralayan iyi niyetli insanlara gözdağı veriliyor, yurtlarda oynanan polis-faşist oyunu bu mekanlarda da uygulanıyordu. Halk Evleri ve Eyüp tarafından Dost Tiyatrosu oyuncularının oynadığı 404. Kilometre adlı oyun getirildiğinde faşistler ellerinde Kur'an yaprakları, komünistler Kur'an'ı yırttı, kadın oynatıyorlar, VB diye halkı daha önce yurtları basmak için yaptıkları gibi kışkırtıyor, oyuna gelen öğrencilere saldırıyor, önlem almaya çalışan polise taş atıyor, dönemin valisi telefonlara çıkmıyor, en sonunda araya askerin girmesiyle olaylar ancak yatıştırılıyordu. Ama faşistler yine isteklerine ulaşıyor, oyunun oynanmasını engelliyorlardı. CHP'nin de zaman zaman aymaz davrandığı, bu baskılara karşı çıkmak yerine solcu olarak bilinen öğrencilere karşı tavır aldığı görülüyordu. Nitekim bu aymazlığın sonucu olarak Erzurum'da 8 milletvekilinin en az ikisini alan CHP, bugün gösterecek aday bulamaz durumda bu üniversite kentinde. Ecevit'in meşhur doğru mitinglerinde bu öğrencilerin CHP yöneticileri tarafından miting meydanında istenmemesinden cesaret bulan ülkücü saldırganlar, polislerin gözü önünde meydanda birikmiş 30 bin kişinin üstüne tabancalı bıçaklı yürüyor, hatta kürsüye kadar sokularak CHP heyetine saldırıyor, kürsüyü yakıyor, Sayın Ecevit ve heyeti bu saldırıdan zorla korunuyor. Saldırıya uğrayan insanlar panikliyor, kafası gözü yaralanlar, yaralananlar oluyor ve saldırganların isteği yerine geliyor. Miting dağılıyor. Sokaklar artık yurtsever, ilerici, devrimci, kısaca solcu öğrenciler için tekin değildi. Gün geçmiyordu ki bir öğrenci saldırıya uğramasın. Eli bıçaklı, sopalı, hatta tabancalı faşistler tarafından yaralanmasın. O günlerde Erzurum'da kısa adı EYÖD olan Erzurum Yüksek Öğrenci Derneği tarafından yayınlanan bülten polis arşivlerinden çıkarılsa bu anlattıklarımızın hafif kaldığı görülecektir. İşte Erzurum'un yetiştirdiği ender aydın insanlardan biri olan Orhan Yavuz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde aydınlığa susamış, çağdaş değerlerle donanmak için çabalayan, halkından yana ilerici ve devrimci kesime güven veren bir öğretim görevlisiydi. Yüzü her zaman gülen, saldırılardan, tehditlerden yılmayan, herkese cesaret veren biriydi. Kendisiyle tanıştığım zaman şaşırdığımı çok iyi anımsıyorum. Halen verdiği fotoğrafını saklarım. iri yarı, dalyan gibi biri sandığım, oysa ülkemin ölçülerine göre orta boylarda, hatta kara kuru dedikleri tipte biri olan Yavuz, öğrencileriyle arkadaş gibi konuşan, hatta konuşmaktan çok dinleyen biriydi. Genellikle takıldığımız, şehrin göbeğinde kaldığımız Güney Apartmanı'nın tam karşısında yer alan bir birahanede biramızı yudumluyor, günün konularını yorumluyor, ne yapmak, nasıl davranmak gerektiğini konuşuyorduk. Biz saldırılara karşılık vermek taraftarı olanlara öğüt veriyordu. Yılmamak, oyuna gelmemek, gerektiğinin altını çiziyor, savunmada kalmamızı, militan gibi değil, öğrenci gibi tutum almamızı ısrarla belirtiyordu. Yavuz'a göre bu saldırılar gün gelecek sona erecekti. Karanlık sürekli egemen olamazdı. Ne olursa olsun derdi. Ama biz de saldırıya geçersek, saldırganların gerici basın, faşist ve yobaz etkin odaklar tarafından yapılan, bizim komünist saldırganlar olduğumuz propagandasını haklı çıkaracaktık. Korkusuzdu. Saldırıları abartmamamızı, toplu halde gezmemizi, böylece karşılık vererek saldırıları boşa çıkartmamızı söylüyordu. Kişiliğinin bilgisinden, bilime, çağdaş değerlere inancından kaynaklandığını ilk konuşmamızda anlamıştım. Öldürüldüğünde bir trafik kazası sonucu resmi olarak dağıtımını üstlendiğim Dev Genç dergilerini dağıtmak suçundan dolayı dört arkadaş Erzurum cezaevindeydik. Yanlış anımsamıyorsam arka sayfasında idamı telin edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğrafları yer aldığı için yasaklanmıştı dergi. Ve bizim tutukluluğumuzu olağanüstü haberlerle verilmişti gazetelere. Milliyet'te birinci sayfada koca puntolarla verilen habere göre güya biz tehlikeli teröristler idik ve THKPC'nin Doğu bölgesi sorumlu militanlarıydık. İşkenceden, kaba muameleden, yıldırmaya dönük davranışlardan sonra çıkarıldığımız mahkemece tutuklanmış, 45 gün sonraya gün verilmişti. İşte o günlere rastlıyordu öldürülmesi olayı. 1977 yılının sonbaharıydı. Öğretim üyelerine yönelik saldırılar her yerde artıyordu. İçeriye olaydan dolayı tutukladıkları 3 kişiyi getirmişlerdi. İçlerinde Erzurum Ziraat Fakültesi'nde okuyan Aslen Cebakçurlu, Yadot lakaplı bir Kürt'ün torunu olan Cezayir Baysal da vardı. Tanıkların ki aralarında Orhan Yavuz ile o gün okula giden bir öğretim görevlisi olan arkadaşı Halil Çivi de vardı. Tehditlerle ifadelerini değiştirmesi üzerine cezaevinden tahliye olan Cezayir Baysal, basına yansıdığı kadarıyla uyuşturucu ve çete işleriyle de ilgilenmiş biri olup, verilen bilgilere göre halen Avusturya'da yaşamaktadır. İşte bu üç kişi geldiğinde cezaevinde tam bir infial yaşandı. Hiç beklemiyorduk. Mahkumlar, muhbirlerinden aldıkları bilgiye dayanarak başlarına bir şey gelir korkusuyla idare tarafından tecride konulan bu üç kişinin cezalarını vermek amacıyla kendi kovuşlarına verilmesini istiyordu. Onları imtiyazlı muamele edildiğini öne sürüyor, bu duruma karşı çıkıyorlardı. Sessiz bir isyan yaşanıyordu. İdare olağanüstü önlemler almış, havalandırma koşullara bağlanmış, kısıtlanmıştı. Gardiyanlar, jandarmalar teyakkuzdaydı. Orhan Yavuz'un bu kadar mahkumları tarafından bunca sevilmesi şaşırtıcıydı. Araştırınca çoğu Kürt asıllı olan bu mahkumların Orhan Yavuz'un yardımseverliği hakkında bizden daha çok bilgiye sahip olduğunu öğrenmiştik. Gerçekten yüreği güneş dolu biri katledilmişti. Yazık olmuştu. Geçmişe bakınca solu silindir gibi ezenlerin bugün laiklik elden gidiyor telaşına düşmeleri bana trajik geliyor. İnançlı biri olsaydım ilahi adalet derdim belki ama solu ezmek, yok etmek, halkın yükselen uyanışına son vermek isteyenler şimdi ne yazık ki semirtip besledikleri, kendi haince emelleri doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları özbeöz kendi ürünleri olan imanlı, inançlı güçler iktidara gelip önemli üsleri ele geçirince güya imdat çığlığı atıyorlar. Timsah gözyaşı. Solu silmek için her şey yapan, durmadan komando kampları açan, bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz, iti ite kırdırırız, sokaklar yürünmekle aşınmaz diye fetva veren bu güçlere sormak gerekmez mi Orhan Yavuzların asıl katilleri kim diye. Orhan Yavuz'un katledilmesinde asıl cürüm işleyenler işte o dönemin ufku dar, bu siyasi aymazlarıdır. Geleceği görmekten aciz, ülkesinin çıkarlarından çok kendi menfaatlerini müstevlilerin emelleriyle birleştiren, asmayıp da besleyelim mi diyen zavallı siyaset memurları. Eylül 2007. Erzurum Defteri. Demek ki Eylül, gitsin leylekler. Ben bu sözleri kumlara yazmıştım. Karımla seyrine çıktığımız Bodrum'da rüzgarla karışıp devamını şöyle getirmiştim. Ben de gideyim. Yalnızca yaşayanlardan değil, ölülerden de acı çekmeye. Kapital. Erzurum sırtında her daim kar duası taşır. Palan döken ölüm gibi unuturken kendini, yüzünü vermiş karga pazar dağlarına. Hayatla tanışlığı ihtiyat üzredir zahir. Ve de bahar oradan gülünce tehlikedir. Bu yüzden ne zaman ovaya uzansa, 99'luk bir tesbih çeker ürpertiyle. Çün Muhammed evladıdır hepsi. Çün bir kala saklar hepsi göğsünde. Bir kum saati gibi işleyen Türklükten. Erzurum'da sokaklar tekin değildir. Pusu öğlen güneşi gibi gitsiner taşlara. Görünmez bir incin savaşıdır sürer. Bir adım ileri, iki adım geriyi okumak bu yüzden gerekli. Hayali bir Türkiye'de iç savaşı yazmakta. Göç yollarını ezberlemek de geri çekilmek için oltu taşı ve bakır işi ve kervansaraylar ve dahi küpeli kümbet karanlık kümbet ölümle kazınmıştır hayata. Bu alemde insan beyninin ürünleri bağımsız varlıklar gibi gözükür. Kapital. Cümlesi kül serper yüreğinize, unutuş kurşun gibi derinize işler. Önündeyseniz kambur ağanının, bir türkü tutturun karlı zamana karşı. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Sonra hiç işlememiş gibi yapıp saatler, dalgın duran Kongre Caddesi'ne sapın. Bir defter açın kendinize, bu öyküde senin sözün ediliyor gibi bir defter. Kapital. Bütün Erzurum baştan başa beyaz atlarla dolaşın. Sökün yüreğinizin apoletlerini. Duyduğunuz sihirli flüt değil. Göğe bakın, göğe bakın, göğe bakın. Gökte istiklali silinmiş yoksulluğun sesi. Polis öğrencileri kovalıyor Cumhuriyet Caddesi'nde. 3-5 güvercin var çatılarda onları kovalıyor. Bir şiir yazılmak üzeredir, onu kovalıyor. Gök maviyle tanışıyor dağlarda onu. Bir çınar ağacı güneş diye inliyor, onu kovalıyor. Sahi güvercinler yuva tutmaz Erzurum'u bu cümleyi kovalıyor. Gerçeklik dışımızda neyse öyledir. Katkıdaki insanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır biçimindeki cümleye atfen. Bu yüzden gümüş işlemek gibidir kar üzerine. Polis tutup karın yağışını kovalıyor. Bir kümbetler kalıyor, bir Fatiha duası, bir iki dudak mırıldanan. Bir de bir kara ağaç taşların arasına sıkışmış. Dallarında uçuşuyor hapishaneden notlar. Polis o dalları copluyor. Copluyor, kovalıyor polis. Üniversite komünistlere mezar olacak şiar bu. Devrim olacakmış bu kış. Kış ölecek. Komünizmin hayaleti geziniyormuş şehrin üzerinde. Şehir ölecek. Mezarlar bile açılıp bakılacak. Emir bu. Göğün mavisine gizlenir bunlar. Bir öğrencinin gözleri oyulacak kantinde. Bir öğrenci kitaplarıyla kurşunlanacak. Sahi çifte minarelerde hayat ağacı niye eksik? Bir kumrucanıyla Mahmud'u diye öterken göğüs cebinde öldüren kurşun kalacak. Kan akacak, kan akacak, dualar akacak. Kan akacak Divri'den trenler geçerken. Kale içi Deli Ömer Dağ mahallesi dahi süt evler. Gölbaşı mahalle başı kan akacak. Erzurum bu kanda bulacak kendini. Rüzgarın yaladığı kumluğa bakıyorum. Dev bir ayna duruyor sanki önümde. Bilincin çiçeği, toprağın çeşidi. Grand Rise. Başımızda sihirli bir başlık. İnmiş kulaklarımıza değin. Bunu da devlerin kahkahalarından anlıyorum. Perseus devleri avlıyor. Giyinmiş sihirli başlığını görülmesin diye. Kapital'den. Demek ki Eylül. Gitsin leylekler. Metin Cengiz. Uğur Mumcu. Yeter artık. Artık ne polis, ne adliye, ne de hükümetten hiçbir şey beklemiyoruz. Her an öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Orhan Yavuz, bu satırları yazdıktan bir süre sonra alçakça, hunharca ve namussuzca kurulan bir pusuda bıçaklanarak öldürülmüştür. Devlet utansın, devlet. Düşünün bir kez, bir öğretim üyesi evinde bile rahatça oturamıyor. Her an öldürüleceğinden korkuyor. Tek başına dışarı çıkamıyoruz diyor ve korktuğu da başına geliyor. Bıçaklanıyor ve öldürülüyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Öğrenci kanıyla beslenen siyasal vampirler doymamışlar. Şimdi öğretim üyelerinin kanlarını emecekler. Adım adım bu noktaya tırmandılar. Kaç yurttaşımız öldürüldü 2 yıldır? 150 mi? 200 mü? 250 mi? Kaç kişi yaşamlarının en güzel yaşlarında cephe milliyetçiliğine adanan kurbanlar gibi birer birer öldürüldüler. İşkenceyle öldürüldüler. Kanlı planlarla öldürüldüler. Arkalarından vurularak, sırtlarından hançerlenerek öldürüldüler. Ve bunca tabut, kanlı kefenlerle cephe partilerinin sırtında bir utanç yükü gibi asılıp durmaktadır. Ama kim dinler, kim aldırır bunlara? Eğer gelecek seçimde de bu hükümet gibi bir hükümet iktidara gelirse, burada bize yaşama hakkı yok. Doçent Doktor Orhan Yavuz sanki öldürüleceğini anlamış, bıçaklanarak öldürüleceğini bilmiş gibi yazmış bu satırları. Bir öğretim üyesi üniversitesinde özgürce dolaşamıyorsa neye yarar üniversiteler, amfiler, sınıflar, laboratuvarlar? Neye yarar diplomalar, doktoralar, cübbeler? Neye yarar rektörler, dekanlar, profesör kurulları? Ne içindir bütün bunlar? Devlet yoksa, devlet 3,5 eşkıyaya teslim olmuşsa, ne yapsın rektörler, dekanlar, profesörler? Eşkıyanın kökü üniversitenin dışındadır. Bir çete, alçak, hunhar bir çete, ellerine verilen silahlarla bütün yurdu kana buluyor da, bunca etkili ve yetkili hep birlikte susuyor. Ne biçim ülke olduk? Hepimizin üzerine gencecik çocukların mezarlarından alınan bir avuç ölü toprağı mı serpildi yoksa? Savcılar, valiler, emniyet müdürleri, insanlık adına konuşan hiç olmazsa. Bunca yıl bir gün güçlükle oku, üniversiteyi bitir, en güzel çağında yurduna ve ulusuna en yararlı olacağın bir günde eşkıya çetesinin kanlı bıçaklarını hedef ol. Bir pusuda vurulup öldürür. Yok mu? Yok mu bir hesap soran? Biliniz artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu koşullar böyle sürüp giderse, herkes artık kendi başının çaresine bakacaktır. Orhan Yavuz'un bedeninden akan kan, gencecik bilim adamının kanı, ülkemizi bu koşullara sürükleyenleri bir gün boğmayacak mıdır? Cumhuriyet, 18 Haziran 1977. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 121.